Ayrım 11.
Sayfa 109. Ama daha sözlerini tamamlayamadan bir anda sustular. Clotilde gözlerini kürsüye çevirdi. Kürsüde Lafarge'ın dostu, Fransız Marksistlerin yöneticilerinden birisi olan Jules Guesse vardı. Bakunin'i yakından tanıyan eski anarşist, Marx ve Engels'in inançlı bir taraftarı, yeni partinin örgütçülerinden biri olmuştu. Onu Paris'te sosyal teorilerle ilgilenen, Fransa'nın ve dünyanın gelecekteki yazgısı konusunda tahminler yürüten gençliğe Soufflé adlı mütevazı kahvede söylev çektiği zamanlardan tanıyorlardı. O zamandan beri Lafarge'la birlikte çok sayıda emekçinin kalbini fethetmeyi ve iktidardaki burjuvaziyi rahatsız etmeyi başarmıştı. Marx'ın arkadaşına göre güçlü bir teorisyen olan damadı, patlayan bir yeni teoriler ve düşünceler volkanı olsa da Guesse de kendine egemen oluşu ve pratiğe yatkınlığıyla arkadaşından üstündü. Bu iki insan ya ateşli bir sevginin ya da gaddarca bir nefretin hedefiydiler. Bu sosyalistler kendilerini posibilistler olarak nitelendiriyorlardı, diyordu Guesse, Clotilde'nin kendisini dinlediği ilk akşam. Her şeyi açıklıyor bu. Possible olanaklı demektir. İşte onların uğruna mücadele etmeye hazır olduğu şey. Ama devrimci olanaksız olanın peşindedir. Bir kapitaliste göre olanaksızın. Jules Guesse büyük bir ajitatördü. Her sözcüğe ve düşünceye yüreğinin gücünü, fanatizme varan inancını koyardı ve kendisine yabancı olanların bile kayıtsızlığını yok ederdi. Bu büyük bir sanattı ve her gerçek sanat gibi ancak büyük bir inançla yaratılıyordu. Clotilde konuşmacının yalın ve adaletli sözlerinin etkisine girdiğini hissediyordu. Zetkinler gibi tutkulu ve tehlikeli inançlara sahip olan bu olağanüstü insana karşı koymak istiyordu Clotilde. Guesse sözlerini şöyle sonlandırıyordu. Biz 8 saatlik iş gününü emekçilerin hak ettiği ücrete talep ediyoruz. Eşitlik, gerçek özgürlük, emekçilerin mutluluğu için mücadele ediyoruz. Biz olanaksızın olanaklı olmasından yanayız ve bu daima böyle olacaktır. Clotilde yıllarca hapis yatmış isyancı büyük babasını düşündü ve irkildi. Acı çekmek istemiyordu ve bu nedenle savaştan yana değildi. Yaşam herhangi bir bölümünü feda edemeyeceğimiz kadar kısa. Kötülük yapmamalı ama iyilik de iyiliğe zarar vermemeli. Onlar sanki 3-4 yaşamları varmış ve yılları bakır paralar gibi çarçur etmek mümkünmüş gibi davranıyorlar. Ama ben sağduyumu o kadar kolay kaybetmem. Söylevlerin etkisine kapılmam. Onlar biraz da akılsız diyerek kendi kendini ikna ediyordu. Clotilde öne eğilip gizlice burnunu pudralarken ensesinde soğuk bir erkek sesi duydu. Bir şey mi kaybettiniz yurttaş? Bulmanıza yardım edeyim. Hayır hayır, teşekkür ederim, her şey yolunda. Clotilde döndü ve arkasında oturan erkeğe baktı. Orta yaşlı, sade giyimli adam dış görünüşüyle Clotilde'yi çekebilecek gibi değildi. Siyah sakalı ve saçları yüzünün solgunluğunu ortaya çıkarıyordu. Yine de aydınlık gözlerinde öylesine akıllı, güven veren bir gülümseme belirdi ki Clotilde konuşmayı seve seve sürdürdü. Tanıştılar. Bu Doktor Boris Ivushkin'di. Ivushkin kendisini eve kadar götürdüğünde "Lütfen uğrayın, mutlu olurum," dedi genç kız. Pazar günü buluşmak için sözleştiler. Ertesi gün Kontes Yuzun hizmetçisi Clotilde'yi almaya geldi. "Partimizin meclis seçimlerinden zaferle çıkması şerefine büyük bir davet düzenliyoruz. Kocam radikaldir ve tabii ki o da seçildi." "Sahi, galiba siz politikadan hiçbir şey anlamıyorsunuz ama zaten sizin neyinize?" diyordu soylu müşteri. Clotilde onun saçlarını kıvırmadan önce ispirto ocağında birkaç çift maşayı kızdırırken. "Ama rulet oyunundan sonra kocam aracılığıyla da olsa devlet işlerine etki etmekten daha heyecan verici bir duygu bilmiyorum ben. Umarım ılımlı cumhuriyetçiler ve radikaller gerçek bir salgın halini alan grevlere ve işçiler arasındaki hoşnutsuzluğa son noktayı koyarlar. Onlara ne kadar cömert davranırsan o kadar fazla talepte bulunuyorlar. Tıpkı böğüren bir hayvanı andırıyorlar. Bu hayvanın adını yüksek sesle söylemek istemiyorum. Uygun düşmez." Clotilde susuyordu. "İki gün sonra yine gelin," dedi Kontes kuaförü serbest bırakırken. "O zaman bizzat General Boulanger'i uzaktan görmek gibi mutlu bir anınız olacak. Onu arkadaşlarınıza anlatırsınız. Büyük bir insandır o." aşırı derecede şöhret düşkünü, sabırsızca iktidar hırsına kapılmış, kendisini çok seven ve kendisine çok güvenen kadınlara keyif alemlerini ve pohpohlanmaya düşkün general, Paris Komünü'nün gayretkeş cellatlarından biri olmak gibi karanlık bir üne sahipti. Şehvet düşkünleri hep gaddar olurlar. General de doğası gereği bir tirandı ve iğrenç içgüdülerini dizginleyemiyordu. George Blanche kadınlar üzerindeki etkisinin ve çekiciliğinin gücünü kullanmakta başarılıydı. Yapılı, şık general, karşısındaki kadının başkent topluluğuna ait olması ya da üst sınıftan olmayan çekici birisi olması durumunda kapışmalardan hep galip çıkardı. Ama bu eğlenceler sırasında küçücük avuntulardan ileri gitmeyen bir şeydi. İlk defasında etkili bir radikal olan Clemenceau'nun önerisiyle savaş bakanı olarak atandığında kendisinin gerçekten de büyük zaferler için doğmuş olduğunu hissediyordu. Böyle yüksek bir makama ulaşınca halk arasındaki popülaritesini arttırmaya çabaladı çünkü bu olmadan iktidarın tepesine giden yolu aşmak mümkün değildi. Bir zamanlar Louis Bonaparte'ın yaptığı gibi Blanche de kariyerine hiçbir zaman yerine getirmeye niyetli olmadığı vaatlerle başladı. Fransız halkının sempatisini kazanmaya ve en önemlisi de seçimlerde oylarını almaya çabalıyordu. Olası bir ayaklanmada onların desteği gerekecekti kendisine. Zorunlu askerliği 5 yıldan 3 yıla indireceğini vaat ederek ordudaki alt rütbelilerin sempatisini kazanmayı denedi. Ülkedeki en üst makamın talibi darbe tekniği ve diktatörlüğü esaslı olarak inceleyerek asıl gücün emekçi halk olduğunu anlamıştı. Askerlerin grevlerin bastırılmasında rol almasına basın yoluyla karşı çıkmaya karar verdi. Bazı insanlar felaketleri ve hakaretleri unutmak gibi tarihsiz bir yatkınlığa sahiptir. İnsanlık tarihinde hiçbir zaman mutluluk getirmemiş olan her türlü otokrasiye karşı koyabilmek için geçmişin kurtarıcı deneyiminden ders almak herkese nasip olmaz. Blanche yoksul memurların, orta halli esnafın hatta emekçilerin bir kısmının sempatisini kazanmayı başarmıştı. Bu bir tehlikeye işaretti. Çünkü generalin gerçek planı başka bir şey üzerine kuruluydu. 1. Napolyon adının henüz belleklerde olduğu 1837 yılında doğmuştu. Amcasına özgü bir işgüzarlıkla tahta çıkan Louis Bonaparte hayrandı. Aynada kendisini seyrederken yeterince karizmatik ve imparatorluk tacına yaraşır olduğunu keşfetti. Cumhuriyetin temellerini sarsmaya yeltenen büyük bankerler ve monarşistler onu destekliyor ve cömertçe para yardımında bulunuyorlardı. Fransız tahtının varisi Bourbonlar, birinci dereceden torunu Kont Chambord'un ölümünden sonra farklı monarşist gruplar birleşti. Onların adayı artık Louis Philippe'nin torununun oğlu olan Paris Kontu'ydu. Blanche için parayı hangi keseden aldığının önemi yoktu. Gerçek ve inanmış bir serüvenci olarak vaat, senet, lütufkar yükümlülükler konusunda cömert davranıyordu. Yeter ki iktidarı ele geçirebilsin, işte o zaman kendisine baş döndürücü kariyerine ulaşmasında yardımcı olan herkesi aldatmak mümkündü. Doğrusu general artık genç değildi, 50 yaşına yaklaşıyordu. En az onun kadar şöhret düşkünü Clemenceau'nun yerinde bir uyarısından sonra 1. Napolyon onun yaşlarındayken tahttan indirilmiş ve sürgüne gönderilmişti. Ancak oyuna büyük yatırım yapmış her başarılı ve müptela kumarcı gibi Blanche de kendisini daha genç ve güçlü hissediyordu. Onu seven genç ve olgun kadınlar bunu hep söylüyorlardı. Dal kavuklar, yapışkan salyangozlar gibi yapışmışlardı ona. İktidar ve şöhreti başarıyla yakalamış bir insandan daha çekici ne olabilirdi ki? Ama Burjuva devletinde politika denizi yeryüzündeki en aldatıcı ve dalgalı denizdir. General Blanche'nin kayığı ansızın devriliverdi. Kendisinin askeri işlerden sorumlu olduğu kabine düştü. Uzun süren görüşmelerin ardından ılımlı Cumhuriyetçi Parti üyelerinden oluşan bir hükümet kuruldu. Bu hükümet tüm cumhuriyetçi güçleri birleştirmekten vazgeçti ve kendi taleplerini ön plana çıkarmamayı vaat ederek sağcılarla uzlaşmaya gitti. Blanche'yi destekleyen radikallerin ortaklaşa kuşatma altına alınması için ruhban sınıfı ve tutucularla barış anlaşması imzaladı. Bu rahatlama politikasıydı. Kendisini devlet başkanı, daha sonra da bir diktatör olarak görmüş olan general, Kol orduyu komuta etmek için ıssız Clermont'a gitmek zorunda kaldı. Taraftarları onun gideceği saatte garda gürültülü bir gösteri düzenlediler. Hükümeti sertçe parlamaya başladılar. Düşmanları bu ateşli kariyeristi halkın gözünde karalamak için dostu olan Savaş Bakanlığı Kurmay Başkanı'nın üstüne giderek dolandırıcılıkla suçladılar. Kurmay Başkanı onursal lejon nişanının ticaretini yapmakla suçlanıp görevinden alındı. Bu Boulanger'e bir darbeydi. Ama Boulanger taraftarları buna yanıt olarak devlet başkanı Grévy'nin bol kazançlı kamu görevleri ve yararlılık madalyaları dağıtarak büyük miktarda rüşvet alan damadının dolandırıcılığını ortaya çıkardılar. Spekülasyon humması, ekonomik yolsuzluklar ve rüşvetin özellikle de 3. Cumhuriyet'in Cumhuriyetçi partilerinin önde gelen temsilcileri arasında doruğa çıktığı Paris'te büyük bir skandal koptu. Çamur yığınının üstüne çıkan Blanche, harekete geçmeye ve diktatörlüğe ulaşmaya hazır olarak yeniden Paris'e geldi. Başkan Grévy, akrabasının çevirdiği dolapların ortaya çıkmış olmasını aldırmadan istifa için acele etmiyordu. Önde gelen burjuva politikacılarının itibarı bugünlerde sabun köpüğü gibi erimişti. Pis koku Tuileries Sarayı'nın dışına taşmıştı. Gazeteler iktidar çevrelerinde dönen tüm karanlık dolapları ayrıntılı olarak anlatmakta bonkör davranıyorlardı. Halk yeni bir başkanlık seçimi yapılmasını talep etmek için parlamento önünde toplanmıştı. Gizlice başkente gelmiş olan Blanche, Cumhuriyet'in en üst makamının istemediği bir adayın eline geçmesinden korkarak radikallerle birlikte Grévy'ye destek vaadinde bulundu. Tarihsel olarak nitelendirilen iki gece boyunca çeşitli gruplar arasında pazarlıklar yapıldı. Yalnızca meclis değil, senatoda halkın yanında yer alarak itibarını yitiren başkanın görevden ayrılması talebiyle toplantıdaydı. Grévy geri adım atmak zorunda kaldı ve ayrıntılı bir mektup yazarak görevden uzaklaştırılmasını istedi. Clotilde, George Boulanger'i Blanche kendisinin taç giymeye yakın olduğunu düşündüğü günlerde gördü. Bir an önce diktatörlük isteyen Sezarcı grup ona adam akıllı çembere almıştı. Blanche amacına en az bir yıl sonra ulaşacağını hesaplıyordu. Kahraman her zaman olağanüstü bir varlık olarak görülür. Oysa tarih gerçek anlamda büyük insanların insancıllıkları ve yalınlıklarıyla diğerlerinden farklı olduğunu öğretir. Ve tıpkı her gözün işlenmiş bir sürü sahte taş arasında gerçek pırlantayı ilk bakışta ayırt edemeyeceği gibi topluluk içinde bu insanları hemen tanımak kolay değildir. Gerçekte gaddar ve koh bir insan olan Blanche sadece heybetli yürüyüşüyle bile akıllara durgunluk veren bir etki yaratacağından emindi. Oysa gerçekte süslü püslü ve yağlanmaya başlamış bir soytarıya benziyordu. Yeni taşlı idolünü hazırlamak için bol miktarda para harcayan ve misyonuyla gurur duyan Kontez Yuz'un antreden generali izlemesine izin verdiği Clotilde, onda boş yere dikkate değer bir şeyler aradı. Neden göğsünü kabartıp yanaklarını şişiriyor bu adam diye düşünüyordu Clotilde. Yanakları, burnu, saçları, çizmeleri, kemeri parıldayan semiz askere bakarken. Boris Ivushkin ile birlikte Clotilde'nin yaşamına mutluluk da girdi. Dünyada her şey mümkündür. Genç kız evliliğin, uzun süreli arkadaşlığın, duyguların zamana karşı sınanmasının ardından geleceğini sanıyordu. Yazgılarını fazla tanımadıkları insanlarla birleştirmeye karar veren kız arkadaşlarını yargılamıştı. Ailenin ve günah çıkardığın rahibin düşüncelerine başvurmalısın. Evlilik dolap satın almaya benzemez. Telafisi olmayan bir şeydir. Ama Boris'le her şey başka türlü olmuştu. Boris ona ilanı aşk edip birlikte yaşamayı teklif ettiğinde tanışalı daha bir ay olmamıştı. Ben sürgünde bir devrimciyim. Her şeyi bilmelisin. Bu seni korkutmuyor mu diye sormuştu Boris. Laciverte çalan yeşil renkli ve daima aydınlık bakan gözlerinde hüzün, zeka ve hafif bir alaycılık vardı. İyi ki Rus'sun. Kız arkadaşlarım bana bu ülkede bizim kadınlarımızı seven çok zengin ve olağanüstü cömert insanların yaşadığını söylediler. Ama ben zengin değilim. Hatta tamamen yoksulum diye gülümsedi Boris. Bu da iyi çünkü benim çeyizim yok ve bu nedenle beni ayıplamazsın. O kadar az para kazanıyorum ki uygun bir gelin adayı değilim. Üstelik evde kalmış bir kızım. Artık 27 yaşındayım ve hiç servetim yok. Tüm paramı köydeki annemle babama gönderiyorum. Benim hayalim yaşlandığında kendi çiftliğimde yaşamak. Harika, Klo. Birbirimize uygunuz, mutlu olacağız demektir. O akşam Boris evine gitmedi. Ertesi günse Clotilda'ya hepten kapağı attı. Bir süre sonra belediyede nikah kıydılar. Boris kilisenin lafını bile duymak istemiyordu. Clotilda evliliklerinin kilisenin tonozları altında değil, 7 kat gökyüzünde onandığı düşüncesiyle avunuyordu. Raspel bulvarındaki lüks kuaför salonunun maharetli ustası, beklenmedik bir şekilde Marksist çevrelerde saygı duyulan devrimcilerden birinin karısı olmuştu. Bu sırada Zetkinler acıya boğuldular. Osip ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Uzun yıllar süren yoksulluk ve ağır çalışma etkisini göstermiş, vücuduna hızla yayılan verem onu alt etmişti. Hastalık evde iyice kök salınca parasızlık da kendisini daha şiddetli hissettirir oldu. Clara, yaşamında ilk kez çaresizliğin onu güçsüz düşüreceğinden korktu. Zaten kendisi de güçlükle ayakta duruyordu. İhtiyaç duyduğu yardım hiç beklenmedik bir şekilde geldi. Devrimci faaliyetlerinden dolayı Clara'yı yargılayan ebeveyni, kızlarının ailesindeki felaketi arkadaşlarından duyup ona para gönderdiler. Bu Osip'in iyi bir sağlık merkezinde tedavi olmasını, Clara'nın da çocuklarıyla birlikte dayanılmaz bir özlem duyduğu Almanya'ya ve çoktandır gitmek istediği Leipzig'e kavuşmasını sağladı. Clara orada dinleyiciler tarafından anlaşılan ve değer verilen olağanüstü bir hitabet yeteneği olduğunu keşfetti. Bir aktör yıllara ve hemen her gün sahneye çıkmasına rağmen, İlk oyununu nasıl unutmazsa doğuştan hatip olan Clara da ilk konuşmasının heyecanını, korkusunu ve mutluluğunu belleğinde öyle taşıyordu. Polisin sosyalistlere karşı yasaya dayanarak kovuşturma yapması nedeniyle Clara'nın konuşma yapacağı büyük illegal toplantı bir giz perdesiyle örtülüydü. Binanın girişinde ve koridorlarında bir baskın olasılığına karşı işçiler nöbet tutuyorlardı. Başkan, salonu tıka basa doldurmuş yüzlerce temsilciyi sessizliğe davet etti. Bu benzersiz bir andı. Bu kadar önemli bir insan kalabalığı önünde şaşkına dönen ve düşünce düzenini yitiren Clara, yalnızca kalbinin çılgınca çarptığını hissederek duruyordu. Ürküntü ona gem vurmuştu ama irade denen güçlü etken her şeye galip geldi ve Parisli emekçilerin mücadelesi Fransız sosyalistlerin yaşadığı güçlükler, kaygılar ve başarılara ilişkin akıcı, akıllı ve ilginç bir konuşma çıktı ortaya. Clara o günden sonra kızlarına ve torunlarına kavuşmuş olmaktan mutluluk duyan akrabalarından gizli, haftada birkaç gün Leipzig'li işçiler önünde rapor okudu. Sayısız insan tanıdı, yeni dostlar edindi. Oğullarıyla birlikte sık sık iktidar tarafından Leipzig'ten sürülmüş olan Wilhelm Liebknecht'in ailesiyle yaşadığı Borsdorf'a gidiyordu. Alman sosyal demokratların en eski önderi, kendisini sakınmadığı ve gizliliği ihlal ettiği için kolaylıkla tutuklanabileceğinden endişe ettiği Clara'yı bir baba gibi tersliyor, öğütler veriyordu. Leibniz genç kadını bir an önce Paris'teki hasta kocasına dönmesi ve polis ejderhasının sabrını daha fazla taşırmaması için ikna etti. Clara Leipzig'ten törenle ayrıldı. Onu garda yüzlerce emekçi uğurladı. Yüksek sesle "Yaşasın uluslararası sosyal demokrasi" sloganını attılar. Clara'yı Paris'teki peronda Boris ve Clotilde kucakladılar. Acılar içindeki Osip Zetkin yavaş yavaş ölüyordu. Vereme ek olarak 2 ayağı da felç olmuştu. Ama beyni geriye kalan kısa zaman içinde her şeyi kavramak, düşünmek, yaratmak istiyor gibiydi. Of, bazen yaşamak ne kadar da katlanılmaz oluyor ama ölmek daha da güç diye fısıldıyordu. Çatlamış, simsiyah bir renk almış dudaklarıyla. Onu pek çok doktor tedavi ediyordu ama o yalnızca yurttaşı Ivushkin'e inanıyor, onu dinliyordu. Ivushkin ve Zetkin ikincisinin birkaç aylık ömrü kaldığında dost oldular. Doktor gecelerini sararıp solmuş arkadaşının yatağının başında geçiriyordu. Karısı da onunla geliyor, gazetenin istediği yazıları yazabilmesine olanak sağlamak için ev işlerinde Clara'ya yardım ediyordu. Gündüzleri Clotilde kuaförde, Boris de Paris çevresinde küçük bir sağlık kurumunda çalışıyordu. Zetkin, insanın karakteri ve iradesinin sınandığı bu korkunç günlerde cesaretini toplamıştı. Elinden geldiğince Clara'ya cesaret vermeye ve minik oğullarının huzurunu kaçırmamaya özen gösteriyordu. Çevresindeki insanların yaşamında istisnasız her şeye ilgi duyan Zetkin, İvuşkin'e geçmişini soruyordu. Boris, devrim yürüyüşüne Narodnik olarak başlamıştı. Tıp fakültesini bitirmiş ve Orta Rusya'da bir kasaba hastanesine çalışmaya gitmişti. Orada gördükleri belleğine kazınmıştı. Yerini aldığım sağlıkçı diyordu Zetkin'e. Almandı, Rusçayı iyi bilmiyordu ve hastalarına açık açık hakaret ediyordu. Çevre köylerdeki insanlar hastaneden korkuyorlardı ve hastanede tedavinin hastaları öldürene kadar sürdüğü saplantısı içindeydiler. Hasta ancak çok ağır durumdaysa at arabasıyla bana getiriyorlardı. İlaç almak için para yoktu. Yemekler kötüydü. Ben de sık sık daha çok hapishaneyi andıran soğuk ve karanlık binayı ısıtmak için kendi paramla odun alıyordum. Tüm bunları anımsamak bile üzüntü verici. Bir hasta ve doktor için koşullar rezilceydi. İyileşenleri bu hapishaneden tutuklularla birlikte kafile halinde köye gönderirler. Daha sonra kasaba derneğinden tedavi parası almak için imza karşılığında kasabalarına teslim ederlerdi. Bizde akıl ve ruh hastalıkları bölümü oldukça iç karartıcıdır. Zavallıları çoğunlukla tıpkı hücredekiler gibi zincire vururlardı. Köyde doktor bulunması öyle ender rastlanan bir durumdu ki, köylüler onları yalnızca asker sevkiyatı, salgın hastalıklar ve meçhul ölüm vakalarının otopsisi sırasında görebilirlerdi. Halk genelde din adamları üfürükçü ve eğer rast gelirse tıp konusunda genelde bilgisi kıt, iyi yürekli bir toprak sahibi karısına tedavi olmayı tercih ediyordu. Boris sık sık Osip'e çeşitli tarih kitapları okuyordu. Bir keresinde Kral Frederick'in Voltaire'e mektubunda anlamlı bir tümceye rastladı. İnsanları görevi istisnai olarak meydanı doldurmaktan ibaret olan büyük bir toprak sahibinin bahçesindeki bir geyik sürüsü gibi görüyorum diye yazıyordu Prusya kralı. Halka tepeden bakmak budur işte dedi Zetkin boğukça çünkü sesini hemen hemen yitirmişti. Haklısın, bu planda taçlı filozof Frederick'in rakibi halka bir topun namlusundaki yağ gibi gören birinci Napolyon'du. Her iki monarşistin ortak pek çok yönü var. Gerçekten de anlamı nedir bunun diye sordu biraz uzağa oturmuş ve kendisine el işine kaptırmış gibi görünen Clotilde. Söyle Bob, sen ne düşünüyorsun bu konuda diyerek söze girdi Zetkin. Başını yastıktan hafifçe kaldırdı. Sağa sola oynayan gırtlağıyla çocuk gibi zayıf boynu ve kocaman parlayan gözleri Clotilde'yi acılı bir çığlık atmaktan kurtarmak için koltuğa tutunmaya zorlamıştı. Clara'nın gür sesi onu sakinleştirdi. Clara çalışma masasından kalkmadan kalemini bir yana bırakarak canlı bir ifadeyle ''Bu düşünce birkaç bin yıldır insanların aklını meşgul ediyor. Filozoflar bu uğurda yaşamlarını feda ettiler.'' dedi. Alnı savu ağacının berrak çekirdeklerine benzeyen ter damlacıklarıyla kaplı Zetkin, bitkinliğiyle güçlükle boğuşarak ''Marx mücadele uğruna yaşamaya değer.'' diyordu. Bu olağanüstü bir düşünce dedi İvuşkin coşkuyla. Mücadele biçimleri farklı farklıdır. Önemli olan insanın kusursuz, öğrenme arzusuyla dolu ve çok yönlü olabilmesidir.